Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili dostlar, ben Enver Aysever, bütün ekip arkadaşlarımla birlikte hepinize merhaba diyorum. Halil, Necdet ve aramıza katıldığından beri bana da güç veren sevgili Ali Isıyel'le birlikteyiz. Yayınlarımızdan hepinizin memnun olduğunu görüyorum. Ben de hepinizden memnunum. Bir süredir sizinle telefon bağlantıları yapamıyoruz. Niye? Türkiye telefon bağlantılarının çok ötesine geçmiş derecede acayip şeyler yaşıyor. Bu yüzden de tıpkı eskiden bir zamanlar aykırı sorularda yaptığımız gibi sorular sormaya çalışıyoruz. Şöyle bir baktım da 30-40'a yakın konuğu 2-3 günde ağırlamışız. Yani bu acaba bir mesleki heves, mesleki açlık mı yoksa Türkiye mi, onu bilemedim ama yapıyoruz. Bu akşam da çok kritik konuklar ağırlayacağız. Çok kritik bir gündem var. Onun üzerinden ağırlayacağız. Masa dağılır mı dağılmaz mı tartışmaları bugün iyice ayyuka çıktı. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal bizimle olacak. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, ama sıradan bir Genel Başkan Yardımcısı değil, örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı bizimle olacak. Bu iki isim bizim için bugün açısından oldukça önemli ve kritik. Tabii siz heyecanla yayınlara bağlanmayı bekliyorsunuzdur diye umut ediyorum. Lakin bu işleri de burada yaparak ancak bir yola koyulacağız. Çünkü bir taraftan bir son dakika gelişmesi oldu. Bu tam tahmin ettiğimiz bir gelişmeydi. Yargıtay Başsavcısı HDP hazine yardımını terör örgütünün amaçları için kullanıyor. Devlet yardımı bulunan hesapları bloke edilsin dedi. HDP'nin terör örgütüyle bağı devam ediyor diye de ekledi. Yani Türkiye'de yeniden parti kapatmalar dönemi geliyor mu? Bir, HDP'yi kapatırsanız ne olur? Yedek bir parti vardır yoktur, o ayrı mesele, ama netice itibariyle toplumsal olarak ciddi bir sorunla karşı karşıya kalırız. Bir diğer husus, yine önemli bir husus. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun siyasetten men edilmesi, bu da artık olacak gibi görülüyor. Bunu da ikinci madde olarak koyarsak, pek çok başka şeyle birlikte Türkiye'de nasıl bir seçime gideceğiz tartışması ortaya çıkıyor. Faik Öztürk'ün bugün yaptığı bir açıklama var. O da şu: 1 Nisan'a kadar erken seçim kararı alırsanız varız. Ondan sonrası artık erken olmaz, normal seçim olur dedi. İşte bütün bunların ışığında daha pek çok şey var. Bugün Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları radikal açıklamalardı. Herkes şöyle söyledi. Yani Kılıçdaroğlu bu açıklamalarla ilgili olarak artık bambaşka bir sürece taşıdı hikayeyi dedi. Yani Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu'nda kılıçlar çekildi mi sorusu da gündeme geldi. Bunlar düne kadar ve belki bir hafta öncesine kadar, Perşembe gününe kadar hepsi belki de akla gelmeyecek tırnak içinde gelişmelerdi, ama hepsi oldu. Birazdan, yani 30 saniye kadar sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal yayınımızda olacak. Ben hepinize merhaba diyorum. Yolcu yolunda gerek başlıyor. Yolcu yolunda gerek. Sayın Gültekin Uysal, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar Emre Bey.
Sağ olun, iyi yayınlar yapmaya çalışıyoruz, ama siz siyasetçiler olarak ne kadar zorlu bir süreci götürüyorsanız, biz de siyasal gözlemciler olarak bütün bunları yapmaya çalışıyoruz. Bilirsiniz Sayın Uysal, eskiden biz son dakika derdik. Benim şimdi yeni bir anlayışım var. Her dakika demeye başladım. Çünkü Türkiye'de her dakika bir olay oluyor. Bilmiyorum, hemfikir misiniz benimle, ama
Evet, tabii Türkiye bir yüksek gerilim hattında uzun süredir seyrediyor. Şimdi gerilimin daha da yükseldiği, ifade ettiğiniz gibi her anımız bir son dakika niteliğinde.
O zaman oradan başlayalım. Sayın Uysal, siz Perşembe günü sanıyorum miting yapıldı. Mitingde yaptığınız konuşma metnini de ben daha doğrusu konuşmayı defalarca dinledim. Bir takım notlar da aldım. Bunlardan en önemlisi söz halkın diyebilecek Demokrat Parti'nin o meşhur sloganını kullanmaya başladınız. Yeter söz milletin dediniz. Buradan başlarsak Yargıtay Başsavcısı bugün de HDP için bir hazine yardımını terör örgütüne vermesi ve bağ sürmesi gerekçesiyle hesaplarını bloke etmek ve ardından da kapatmak niyetinde. Şimdi çok kritik bir dönem, güçlü bir muhalefet partisi, en son seçimde Türkiye'nin üçüncü partisi. Siz demokrasi vurgusu yapan birisi olarak ilk bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim?
Tabii memnuniyetle. Maalesef Türkiye'de anayasayı, kanunları, zamanı, şartlara, iktidarın uzaklığına, yakınlığına göre çok uzun süredir uygulanıyor. Anayasa Mahkemesi'nde de mecliste grubu olan bir hüviyetiyle de HDP'nin kapatma davası yürüyor. Tabii iktidarın tek bir ölçüsü var. Kendi değirmenine su taşıyor musunuz, taşımıyor musunuz? Geçmişte işte yakın zamanda bir anayasa değişikliği ile ilgili kapısını çalmakta hiçbir beis görmezler. Ben uzun süredir ifade ediyorum. Yani bu kapatılma davası ile ilgili de süreç iktidarın zamanlamasına göre değil, bir an evvel süratle işlemeli, siyasal iklimi zehirlemesine müsaade edilmemeli diye. İktidarın bu manada içine düştüğümüz, özellikle bu kuvvetlerin uyumu diyerek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyerek adeta yargıyı yukarıdan aşağı HSK'sından yüksek yargıya, yerel mahkemelere, Adalet Bakanlığı'na iktidarın yürütmeni şubesi haline getirmiş. İşte İmamoğlu kararında da gördük maalesef burada. Hukukun ölçüleriyle işleyen süreçler olduğu noktasında vatandaşlar olarak da, sorumlu siyasetçiler olarak da şüphelerimiz var. Bu süreçler iktidarın planlamasına göre yürüyor. O noktada İmamoğlu kararı da bu süreci de maalesef hukukun kendi kurallarını işleterek bir karar çıkmasını zaten beklemiyoruz. Bu noktada beyanlarda bulunmuşlar.
Peki şimdi siz birden fazla meseleyle boğuşmak zorunda olacaksınız. Öyle anlıyorum ben bu süreci. Bu karar siyaseti nasıl etkiler sizce?
Tabii seçime ayarlı bir Türkiye gündemi var. Her ne pahasına olursun, ister meşru yoldan ister gayrimeşru yoldan iktidar sandıktan kendi lehine bir neticeyi çıkartmak istiyor. Aslında İstanbul'da yenilenen seçimler süreciyle de gördük. Ben Saraçhane'deki mitingde de ifade etmeye çalıştım. 6 Mayıs 2019'da YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili verdiği kararla beraber Türkiye'de demokrasinin ana kolunu zaten çöktü. Biz sınırlı demokratik imkanlarla hakim teminatının da gerçekleşmesi gereken seçimlerde maalesef birkaç puanlık farkla bu seçimleri bitirmek Türkiye'de seçimi kazanmak için yetmiyor. Çünkü adeta parti devletine dönüşmüş, yargısıyla, kolluğuyla, istihbaratıyla, kamu gücüyle, kadrolarıyla, bütçesiyle rekabet etmeniz gereken karşıda bir siyasal yapılanma var. Bir siyasi partiyle rekabet etmiyoruz. Maalesef demokrasimizin geldiği üzücü nokta burası. Bugün bu sürecin devamı nasıl bir kindir, nasıl bir garezdir? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder kodlamasıyla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayın Erdoğan'ın kendi siyasi kariyeri, kendi siyasi mücadelesi tabii önemli bir trample, önemli bir çıkış noktası. Hiçbir şekilde bunu hazmedemediler. Bugün de kamu gücüyle beraber bunu nasıl gasp ederiz? Türkiye'de çalmadıkları hiçbir şey kalmadı. En son sandığı çalmak noktasında bir iradeleri var ama değişen bir Türkiye var. Artık teknolojinin imkanları, her bireyin bir yayıncıya dönüştüğü bir Türkiye var. Ama tabii taşraya doğru, köy kasabalara doğru, doğu güneydoğuya doğru gittiğinizde maalesef serbest seçimlerin işleyişinde sıkıntılar yaşanacağı bugün görünüyor. O nedenle biz Demokrat Parti olarak ısrarla ifade ediyoruz. Muhalefet metropollerde farkı açmalı ve açık ara bir pozisyon elde etmeli.
Peki Sayın Gültekin, Demokrat Parti aslında neredeyse derin bir uykudaydı. Siz çok uzun süre tabir caizse sırtınızda taşıyarak, hani partinin belki de heyecanı yok, örgütleri yitmiş falan bir görüntüdeyken oradan ayağa kaldırdınız. Şimdi en azından bir parti olarak varlığınız tartışılmıyor. Ancak öte taraftan bu kadar zor ve kutuplaşmış bir dönemde siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. İktisadi koşullarda dahil olmak üzere, medyada dahil olmak üzere kolay değil bu işler. Önce şunu sorayım. Kongrelerinizi yapıyorsunuz. Hani bilmiyorum tam olarak toplumsal karşılık nedir ama bir talep, bir heyecan mutlaka vardır. Bu süreçte de altılı masayı biraz sonra konuşacağız. Kritik bir isim haline de geldiniz. Önce bu kongrelerdeki olup bitenler, bir merkez sağ arayışına dair oranın nasıl doldurulacağı yönündeki değerlendirmeler bağlamında siz yani bu işin sahibi biziz diyor musunuz merkez sağ bağlamında?
Elbette diyoruz Enver Bey. Şöyle tabii Türkiye son 20 yıl ama ben açıkçası 24 Ocak kararlarıyla beraber başlayan 12 Eylül'le beraber çok büyük ne Türk sağı ne Türk solu maalesef bu sarsıntının yarattığı problemleri çözebilmiş değil. Türkiye'de tabii demografi değişti, kökent dengesi değişti, iletişime erişim değişti, ulaşıma erişim değişti, iktisadi altyapı değişti her şeyden evvel. Ama bugün Türkiye'nin çok net bir eksiği var. Biz makul sağı, merkez sağı inşa edip vücuda getiremediğimiz müddetçe konjektürel çözümler, popstar figürler üzerinden özellikle son 20-25 yıldır kurulan partilere baksanız bütün bunları görürsünüz. Ama bu ülkenin temel referansları var. Biz kendimizi tarif ederken de merkez sağın ilmen de tarifi odur. Toplumun en geniş ortak paydası. Ortak payda yönetilebilir bir ölçek sunar size. Merkez sağ, merkez sol dengesini sağlıklı işleyen bir düzlemde dengeyi oturtamadığımız takdirde ilkeyi yönetmenin alternatif maliyetleri daha da artacaktır. O noktada hani rahmetle yad edelim Demirel'in, Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü vardı. Doğruluğu ispat edilmiş çizgi diye. Aslında 1,5 asırlık modernleşme çizgimiz içerisinde kademe kademe olgunlaşan, berraklaşan bir fikir, bir ölçek, bir üslup, bir zihniyettir merkez sağ. Bugün de bunu görüyoruz. Tabii 2000'li yılların başında iktisadi altüst oluşlar, maalesef Türkiye'de metropollere göç, Sayın Erdoğan'ın arkasında ciddi bir toplumsal dinamizmi, sosyolojik dinamizmi biriktirdi. Ve o dinamizmle buraya kadar geldiler. Ama artık bu dinamizm taşımıyor. Suni teneffüslerle, kamunun gücüyle milletin sadakatini satın almak yoluna gidiliyor. Biz kongrelerimizde de bunu görüyoruz ama siz de işaret ettiniz. Bugün siyaset bilerek ve istenerek Sayın Erdoğan'ın tercihiyle yerelde ve genelde pahalı bir faaliyet haline gitti. Maalesef siyaset eliyle üretilen rant, kirli kaynaklarla siyasetin finanse edildiği, milyar dolarlık bütçelerle rekabet edeceğiniz, kaynaklarınız bile olsa billboardlardan televizyonlara, radyolara, gazetelere bu imkanları bile kullanmak artık bambaşka bir düzleme geldi. Ama bütün bunlara rağmen teknoloji bambaşka imkanlar veriyor. Etkin organizasyonlar, etkin politikalar, etkili sözcükler mutlaka hedefini buluyor. Biz de neye inanıyorsak bunun mücadelesini veriyoruz.
Peki Sayın Uysal, ben çok iyi hatırlıyorum ve sizinle yaptığımız televizyondaki söyleşiyle ilgili olarak size şunu sormuştum. Altılı masada aslında milletin masası dediğiniz Millet İttifakı'nın masasında şunu söylemiştiniz benim sorum karşısında. Ben dedim ki siyasi bir sorumluluk alınması gerekmez mi? Dolayısıyla masadan birisinin aday olması doğru değil midir? Siz de demiştiniz ki bana ben de aynı kanıdayım. Ben de masadan sorumluluk alınmasını doğru ve ahlaki bulurum demiştiniz. Bunun nedenini de siyasi sorumluluk taşımak olarak saptamıştınız. Bugün aynı değerlendirmeyi gördük. Çok da ilginç bir dönemde Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Masada bu iş hallolmalı ve buradan birisi olmalı dedi. Bu önemli bir aşama. Sizin çok daha önce söylediğiniz bir değerlendirmeyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri örtüştü. Halen aynı kanaatte misiniz?
Kesinlikle Emre Bey, tabii siyasetin bir tarihsel değerlendirme yakın zamanda dahil ederek yaptığımızda önümüze koyduğu sorumluluklar var, çerçeveler var, sınırlar var, psikolojik sınırlar var, toplumsal sınırlar var. Ve biz sadece bir iktidar değişimi değil, aynı zamanda bir kurucu akıl, bir kurucu program ve bir kurucu kadro ile kurucu fonksiyon görecek. Cumhuriyeti adeta yeniden kuruyormuşçasına kurumların dizayn edecek bir akla ihtiyacımız var. Geçmiş tecrübeler de ortada. Siyaset ciddiyet isteyen, bir takım farklı senkronize nitelikler, kabiliyetler isteyen, perspektif isteyen, muhayyile dediğimiz bir zihninizde bir süreç yönetimi, kriz yönetimi, pek çok dinamiği bunu da yapabilecek olan siyasetçilerdir. Kamuoyu önünde neyi yapacağını, neyi yapmayacağını, zaman içerisinde sınanmasıyla bildiğimiz, gördüğümüz siyasi kimlikleri olan siyasi aktörlerdir. Ben o açıdan siyasetin bir tabiatı var. Eğer bugün ortak aday çıkarmıyorsak, zaten her siyasi partinin genel başkanı tabi olarak cumhurbaşkanı adayıdır. Bunun da sebebi, eskiden hükümetler parlamentodan çıkardı. Partiler bütün varlığını parlamentoda temsiliyet sonrasına. Ama bugün siyasi rekabetin sıklık merkezi parlamento rekabetinden yürütme cumhurbaşkanlığı rekabetine kaymış durumda. Partilerin varlığı da yürütmeye talip olmak. O açıdan bakınca da zaten işin doğası, naturası icap ettirdiği şey burada siyasi parti liderlerinin genel başkanlarıdır. Buradan kendimize bir pay çıkarmak için değil. Yani işin, siyasetin tabii süreçlerinin bize tarif ettiği, aklımızda, fikrimizde, içinde nefes alıp verdiğimiz siyasal şartların önümüze koyduğu sınırları da gördüğümüzde böyle bir tespit yapıyoruz. En nihayetinde Sayın Kılıçdaroğlu da böyle bir hüküm cümlesi kurmuş. Aynı kanaatteyim.
Peki Sayın Uysal, 3-4 gün öncesine gitmeden biraz daha geriye giderek şunu sormak istiyorum. Ben anlamadığım için bunu sormak istiyorum. Anlıyorum da anlamıyorum. Siz anlıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Bir süredir şöyle bir lakırdı var. Seçilecek aday. Yani seçilecek, pardon, kazanacak aday. Şimdi nihayetinde ben şöyle düşünüyorum. Millet İttifakı denen 6 siyasi partinin bir arada olduğu ve şeysiz, herhangi bir çıkar gözetmeksizin işaret ettikleri herhangi bir adayın Erdoğan karşısında güçlü bir aday olacağı açıktır. Dolayısıyla bu kazanabilecek aday fikri ne zaman ortaya serildiyse o günden bu tarafa garip tartışmalar başladı. Siz de bunlara tanık oldunuz. Ben eğer yanılmıyorsam sizin Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik saygınızı, hatta yani onun birçok konuda fedakarlık yaparak süreci götürmesinden dolayı da ayrıca sevginizi de ifade ettiğinizi işittim. Bu bağlamda seçilebilecek aday diye tarif edilen isimlerin hep dışında kalıyor Kemal Kılıçdaroğlu. O zaman altılı masadan bir aday çıkacaksa, seçilebilecek aday tarifine de Sayın Kılıçdaroğlu uymuyorsa eğer, kim uyuyor Allah aşkına?
Ben bir defa bu fikre katılmıyorum. Aslında işi de özünü siz söylediniz soruyu sorunuza başlarken. Altılı masanın ittifakla koyacağı iradenin, göstereceği adayın kazanacağı kanaatindeyim. Elbette Türkiye'deki %50+1 dengesi dolayısıyla toplumsal geçişkenlikler önemlidir. Sayın Erdoğan'ın biraz evvel ifade ettiğim siyasi iklimi zehirlemek için bir takım mayınları döşediği alanlar, muhalefeti kriminalize etmek için ortaya koydukları el bombaları, bütün bunların farkındayız. Ama Türkiye'nin ana muhalefet liderinin aday olmasından tabii ne olabilir? Yani bunu bir önyargıyla karşılamanın bir manası olduğu kanaatinde değilim ben. Bu açıdan hani geçmişte endişeler var, toplumsal endişeler var, muhalif kesimlerin haklı olarak endişeleri var. 2014 yılında renksiz, kokusuz, siyasi kimliği, dozacı mücadelesi çok sınırlı, yok diyebileceğimiz bir aktörü ortaya koydu Ekmelettin İhsanoğlu, Sayın İhsanoğlu. İşte netice ortada. Bugün muhalefetin, zaman zaman ifade ettim, geçmişle mukayese edince önünde aday sıkıntısı yok. Çokça aday imkanı var. Netice itibariyle bu bir süreç yönetimidir. Biz siyaset yapan, siyasi liderlik sorumluluğu olan insanlar bazen zaman içerisinde toplumu yoğurarak zihnimizde hedeflediğimiz noktaya çekmektir vazifemiz. Ama böyle bir iktidarın da sabah akşam iş edinmiş köşe kadıları başta olmak üzere muhalefetin alanını daraltmak ve bütün varlıkları zaten böyle bir sisteme geçerken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine muhalefet çok parçalı, farklı fikir havzalarından besleniyor ve hiçbir şekilde yan yana gelemez. Ama muhatap olduğumuz 20 yıllık usulsüzlükler, hukuksuzluklar demokrasi ve hukuk ortak paydasında. Hatta bir tık ileri daha gideyim, programınızda da ifade etmiştim. Biz Demokrat Parti olarak şunu yaşadığımız süreçte teyit etmiştir. Demokrasi, hukuk ve laiklik bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatıdır. Milli güvenlik şemsiyesidir. Bütün bu çerçevede bir araya gelmemizi icbar eden, mecbur eden bir ortak payda var. Ve burada kimlikçi politikaların karşısında bu ortak paydayı teşkil edecek adaylar, aday imkanları fazlasıyla var. İfade ettim, önümüzde sadece bir iktidar değişimi değil, arkasında bir değişimi yönetecek siyasi aklı ihtiyaç var. Burada meçhule yelken açılamaz. En azından bu bizim değerlendirmemiz, bu fikrimiz. O açıdan bu tür dışarıdan isnatları da hem doğru bulmuyorum hem kabul etmiyorum.
Size önemli bir soru iletmek istiyorum. Sizin temel değerlendirmenizde katıldığım en önemli yer şu: ayrı siyasi görüşlerde olsak bile, yani yurttaşlar olarak da siz siyasetçiler olarak da, yeniden neredeyse bir cumhuriyet kurma mecburiyeti olduğu ortada. Çünkü Türk tipi başkanlık sistemi cumhuriyetin kuruluşunda öngörülmemiş bir sistem. Hal böyle olunca büyük toplumsal uzlaşı arayışı bence sadece cumhurbaşkanı seçiminde değil, aynı zamanda insanların birbirine bakışında da ortaya konacak bir veri. Sayın Akşener'in merkez sağ inşasında rol aldığı, önde olduğu duygusu var. Öteki taraftan da Demokrat Parti var. Benim görebildiğim kadarıyla Süleyman Demirel Bey rahmetli dahil olmak üzere hiçbir merkez sağ siyasetçisi, örneğin bugünkü İyi Parti gibi, Kürt siyasetine bu kadar katı ve uzaktan bakarak durmamıştı. Sizin de bu konuda siyasetin kuralları içerisinde HDP ile gereken ilişkileri sürdürmekte bir sorununuz olmadığını düşünüyorum. Ve bu seçimde de HDP'ye de ihtiyaç olduğuna göre, adayın da aynı zamanda hem Millet İttifakı'nın hem de Türkiye'nin adayı olabilmesi için bu tarifte HDP'nin de oy verebileceği birisi olması gerekmez mi? Ya da onlarla müzakere edilmesi gerekmez mi?
Ömer Bey, şöyle, yani kimsenin oyu bir defa kimsenin cebinde değil. Şimdi Cumhur İttifakı'na bakalım, geçen seçimlere. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yaptılar. Ölçümlemelere baktığımızda da pek çok normal şartlarda MHP seçmeni olan kitle Sayın Erdoğan'a oy vermedi. Partiler anlaşınca arkasındaki seçmen kitlesinde bir yere ciroluyor değil. Ben bugün altılı masa etrafında bir araya gelmiş siyasi partiler olarak toplumsal muhalefetin beklentisini yerine getirmek adına çok temel bir vazifemiz var. Biraz evvel siz sözlerim üzerine çerçeveyi çizdiniz. Bir kurucu ruhla bu ülkede ortak yaşam alanını, herkesin hukukunu teminat altına alacak işleyen bir demokrasi ve hukuk düzenini kurmak. Çünkü zaman içerisinde mağdur olmamış hiçbir siyasal toplumsal kesim kalmadı. Ve bugün bu müthiş bir, hani iktisat biliminde vardır, yaratıcı yıkım denir Schumpeter'in, oradan kavram kiralarsak. Bu hakikaten çok yapısal, pek çok Türkiye'nin bunca 10 yıllardır çözemediği çok temel bir demokrasi problemi var. Biz bütün meselelerimizi demokrasi çerçeve, biraz evvel de ifade ettim, bu ülkede hakkıyla laikliği uygulasak, biz laikliği maalesef çok yanlış yorumladık. Sadece din nispetiyle, dini referans alanıyla, onun dışında yorumlamadık bunu. O açıdan bugün devletin tüm vatandaşlarına vatandaşlık hukuku temelinde, ki bu temel çok çok önemlidir, bugün de değil, biz 1856 Sınat Fermanı'yla beraber bu temeli oluşturmuşuz. Arkamızda 1,5 asırlık bir modernleşme perspektifi var. Meşrutiyetten itibaren parlamento geçmişi var, cumhuriyet var, çok partili hayat var. Ve bugün bulunduğumuz bu tarih eşiğinde bunu kurmak asıl mesele. Bu büyük ortak paydayı ve uzlaşıyı, devletin kapsam sahasını %100 oranda tüm vatandaşları kapsayacak hale getirebilmek. Oysa biz gücü eline getirenin kendi fikrini devletin gücüyle yaptırım haline getirerek birbirine dayattığı bir Türkiye'yi bu fasit daireden çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ben o açıdan sınırlara, kompartımanlara, problemlere ayırmadan, Türkiye'nin çok temel bir demokrasi problemi var. Burada hangi kimlik sahalarına, hangi siyasi alana ait olursa olsun insanlarımız bu yaşanan tecrübeyle beraber ortak bir talebi var. Bu çok önemli.
Peki sayın, bu arada dinleyicilerimize anımsatmak istiyorum. Sayın Gültekin Uysal'la, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Uysal'la konuşuyoruz. Önemli açıklamalar yapıyor kendisi. Sayın Uysal, bence yine çok enteresan bir yere geldi iş. Yani İmamoğlu'nun siyasi yasaklı hale gelebilmesi konusunda dün çok net bir açıklama yaptı İçişleri Bakanı ve dedi ki, ki sizin partinizin eski genel başkanı bu arada, dedi ki ben üzerime düşeni yaparım, açığa alırım, onanırsa da görevden el çektiririm. Buradan şunu anlıyoruz, bugün yarın bu yapılabilir. Şimdi İstanbul'a bu yapıldığı takdirde toplumsal olarak hiç kimsenin seçime dair bir güveni, yani seçim güvenine dair bir umudu kalmaz gibi geliyor bana. Bu bir. İkincisi, öyle bir durum oldu ki Ekrem İmamoğlu kararından sonra ilk defa Millet İttifakı'nda, öyledir değildir bilemem ama, bir çatlak olabilme olasılığı da gündeme geldi. Hele bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara bakarsak, sizin samimiyetinizi bildiğim için ne düşündüğünüzü açıklıkla söylemenizi ifade ederim.
Tabii çok tehlikeli. Kolluk gücünün başındaki kişi olarak Sayın Soylu'nun yaptığı açıklamaları dikkatle takip ediyorum. Tabii bu açıklamaları da dahil ederek kademe kademe rengi koyulaşan bir iklim var. Ve müsaade edildiği kadar hakka, hukuka, demokrasiye razı olmamızı tasavvur eden, dayatan bir siyasi zihniyet var. Biz biraz evvel de ifade ettim, 6 Mayıs 2019'da bu kolon çöktü diye. Hani güzel bir Anadolu tabiri var, tilkinin 40 hesabı var, 40'ı da kümes üzerine derler. İktidarın burada niyeti belli. Biz bütün bu olumsuzluklara rağmen netice almak ve meşruiyet alanından ayrılmadan bu süreci yönetmek mecburiyetindeyiz. O nedenle bugün %60, 40, %65, 35 dengesinde var olan, her gün sofrasında milyonların maliyetini ödediği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz ve doğal sonucu olarak yaşadığımız enflasyondan, hayat pahalılığından, işsizlikten, yolsuzluklardan, usulsüzlüklerden, bütün bunlara itirazı olan çok önemli bir yekün var. Bize düşen vazife bu yekünü, toplumsal çoğunluğu sandığa götürüp oradan çıkartabilmek. Tabii İstanbul Türkiye'nin en büyük metropolü, Anadolu'nun her noktasına kan pompalayan bir metropol. Siyasetimizdeki ağırlığı son 20 yılda maalesef İstanbul'dan, Ankara'dan İstanbul'a doğru kaydığı da Sayın Erdoğan vesilesiyle bir gerçektir. Bu endişeyi yaşıyoruz ama ben Türkiye'yi çek kapatabilme imkanların olmadığı kanaatindeyim bütün olumsuzluklara rağmen.
Peki Sayın Uysal, özür dilerim Sayın Uysal, şu soruyu da o zaman ekleyeyim. Çünkü bu sorumluluğu alan, yani Türkiye'nin gözünün döndüğü Millet İttifakı masasında bu sorumluluğu alacak olan 6 kişiden birisiniz. Masayı da kişileri de biliyorsunuz. Şimdi Ekrem İmamoğlu Bey'in aday olma ihtimali neredeyse sıfır. Çünkü adaylığı olsa, halkın neredeyse tamamının desteğini bile alsa, bir siyasi yasakla boşa düşecek. O yüzden masada yepyeni bir tabloda ortaya çıktı. Bu yeni tabloda bir aday mı, iki aday mı tartışması da gündeme geldi. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu bunun da olabileceğini söyledi. Ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Ben Meral Hanım'ın adaylık için giderek adının öne çıkacağını da düşünüyorum. Ama bu ilk turda bitecek tezi giderek daha da bir sorunlu hale geliyor. Bu konudaki görüşünüzü alabilir miyim? Nasıl tespit edilir bu saatten sonra aday?
Tabii her gün başka hükümler vermemiz gereken ölçüler değişiyor, şartlar değişiyor. Ben zaman zaman hani aday açıklamakta geç kalmıyor musunuz denilen endişelere, sorulara karşı, hani Türkiye hangi sıcak iklimde o son projektörlerin altında maratonun stadın içinde koşulacağı döneme girer, o eşeğe kadar çok temkinli hareket etmek lazım. Bu yaşanan hadiseler gösteriyor. Aslında bir büyük kehanet de değil. Ben 2 yıl evvel de zannederim Habertürk Televizyon'da yayına çıkmıştım ve şunu ifade ettim. Yani görünen o ki bugünkü toplumsal iklimi, siyasal iklimi derinden alt üst edecek bir takım hadiseleri iktidar operasyonel hamleler yapmazsa, bugünkü tablonun tabii bir çıktısı iktidarı kaybettiği hususunda. Ve bu noktada ilk akla gelen şey İstanbul ve Ankara başta olmak üzere muhalefetin elindeki belediyelere, CHP'li belediyelere operasyon yapmaktır demiştin. Bugün yaşıyoruz, üzülerek söylüyorum bunu. O açıdan bakınca önümüz dönemin ben bütün bu yaşadığımız sürece rağmen toplumsal muhalefetin enerjisini en azami noktada organize etmenin yine ortak adayla olacağı kanaatindeyim. Elbette bütün bu değerlendirmeleri ev saflı bir şekilde yapmak mecburiyetindeyiz. İnşallah kısa bir zamanda bir toplantı da olacak. Orada bu değerlendirmeleri yaparız.
Bu toplantı ayın 6'sında olacak deniyor. Halen öyle geçerli mi?
Aslında Sayın Karamanlıoğlu'nun bir rahatsızlığı dolayısıyla bir tarih netleşemedi ama bu hafta çarşamba günü Sayın Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kendisi de bizleri ziyaret edecek. Muhtemelen bu tarih noktasında da belirli görüş alışverişinde bulunur.
Peki Sayın Uysal, şimdi eğer masada bir gerilim hattı oluşursa, ki siz de gerçekçisiniz, ben de gerçekçiyim, muhtemelen aynı kuşağın insanlarıyız, gözlemlerimiz var, deneyimlerimiz var. İmamoğlu meselesi ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri, bütün, ki ben Kemal Bey'i yakından tanıyan birisi olarak bekleyip bunu söyleyeceğini düşünüyordum, şunları dile getirdi: bir partinin bir başka partinin iç işlerine karışması hoş değil dedi. Bu bir. İkincisi, ben dedi sosyal medyadan çağrıyı duydum dedi. Bu da ayrıca ilginç. Ve üçüncüsü, nihayetinde masada gerekirse iki aday da tartışılabilir dedi. Bunların hepsi bizim için yeni başlıklar. Dolayısıyla bu başlıklar üzerine siz de muhtemelen kendi içinizde, kurmaylarınızda tartışıyorsunuzdur. Bu kez masa daha yakıcı bir masa ve halka karşı çok büyük sorumluluğunuz var. Yani hep şöyle denir ya, liderler bu işi beceremezse sokağa çıkamazlar. Ne düşünüyorsunuz bu bağlamda?
Ömer Bey, şu çok net. Ben milletimizin beklentileri, toplumsal muhalefetin beklentileri bu masanın kılavuzu. Ben o açıdan usul, şekil, şartları, bütün bunlardan bağımsız bir koca sorumluluğumuz var. Bir büyük sorumluluğumuz var. Sorumluluk duygusuyla siyaset yapıyoruz. Bizler de öyleyiz. Bu masa etrafında bir araya gelmiş siyasi partilerin, bunca tecrübenin her birinin kendi mecrasında akarak geldiği noktada bu sorumluluğu herkesin taşıdığı kanaatindeyim. Elbette bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri çok yeni değerlendirmeler. Mutlaka bütün bunları her siyasi parti kendi cephesinden değerlendirecektir. Ama ben değerlendirmeler her ne olursa olsun bugün ortaya çıkmış bu enerjiyi daha da motivasyonunu artırmak bizim sorumluluğumuz, ifade ettiğim milletin beklentileri kılavuzumuz. O sorumluluk dahilinde herkesin davrandı bu zamana kadar, bundan sonra da davranacağı kanaatindeyim.
Peki siz böyle bir yani bu türden bu kadar radikal açıklamalar bekler miydiniz?
Aslında bunlar hani siyasette adı konmamış, ifade edilmemiş bir takım ortak kabuller vardır. Elbette siyasi partiler birbirleriyle ilgili zaman zaman belirli sınırlar dahilinde değerlendirmeler yaparlar. Ben de her televizyon programına çıktığımızda veyahut da sizler gibi gazetecilerle yayınlar yaptığımızda Sayın Yavaş'la ilgili, Sayın İmamoğlu ile ilgili sorular geldiğinde en nihayetinde bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesidir. Onunla ilgili bizim yorum yapma hakkımız çok sınırlıdır. İyi niyetle elbette birebir de karşılıklı olarak fikirlerimizi paylaşmak haktır, meşrudur ama kamuoyu önünde elbette sorumluluk duygusuyla bu sınırları gözetmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu da bunları hatırlatmış. Bu aslında çok da olumsuz bir şey değil. Sadece var olan ortak kabullerimizle ilgili biraz koyu bir şekilde altını çizmiş.
Peki ama şöyle düşünmek yanlış mı Sayın Uysal? Yani ben açıkçası burada tam da ilginç bir tartışmanın arifesine geldiğimizi düşünüyorum. İstanbul'un ve aslında pek çok şehrin kazanılmasının en önemli nedenlerinden biri Millet İttifakı adayının ortak olması ve HDP'nin aday çıkartmaması olarak yorumlanıyor ki tabloda öyle, matematik böyle söylüyor. Şimdi Sayın Akşener çıkıp dese ki ya güzel, her şey doğru da biz olmasak siz alamazdınız. Ya da Sayın Mithat Sancar çıkıp dese ki biz aday çıkarsak siz alamazdınız. Yani herkes Sayın İmamoğlu ya da belediye başkanlarının temsil ettiği yerlerde, buna siz de dahilsiniz kuşkusuz, az ya da çok bunu söyleme hakkına sahip. Bu polemik hali toplumun önünde devam eden bu hal kitleleri de biraz umutsuzluğa sevk ediyor. Hatta sizin hatırlayın işte 6 lider olarak poz verdiğiniz şeyde Ankara'daki işte anayasa uzlaşısı vesaire her neyse tamamı gölgede kaldı artık. Bambaşka bir yere girdik. Gerçi diyeceksiniz ki burası Türkiye. Evet ama bir de toplum var. İnsanlar var. Çaresiz hissediyorlar kendilerini. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Ben tabii şu sizin de ifade ettiğiniz endişeyi çok önemsiyorum ve her adımımızda, her sözümüzde, her tavrımızda buna riayet etmek gerektiği kanaatindeyim. Ama takdir edersiniz ki 6 siyasi parti bir takım tartışmaları siyasetin tabii sınırları içerisinde diplomasinin de el verdiği imkanlarla karşılıklı olarak o süreçleri de yürütmek lazım. Ama bunların bir kısmı tabii anlayabiliyorum ama çok telafi edilemez bir zaman dilimi içerisine girdik. Bu saatten sonra muhalefetin en küçük toplumsal beklentiyi zedeleyecek, insanlarımızın moralini düşürecek hiçbir sözün, tavrının, davranışın buradan dışa vurmaması gerekir. Hepimiz bu saatten sonra çok daha dikkatli olmalıyız. Ben tekrar başa döneyim. Yani o büyük sorumluluk her şeyin önünde. Ben tüm siyasi aktörlerin o sorumlulukta davrandığı ve davranacağı kanaatindeyim.
Peki o zaman son iki soru. Bir, siz nihayetinde bu süreçte bu altılı yapıda bir isimsiniz. Ancak altılı yapıda liderler şöyle bir tutum koydukları zaman ya masayı ben kurdum Kılıçdaroğlu olarak derse ki doğru. Siz neticede masa üyesisiniz ve Meral Akşener demişti ki Sayın Kılıçdaroğlu masayı kurdu. İlk ismi de o zikretmeli. Herhalde böyle başlar bu meseleler. Nasıl olacak? Yani Kılıçdaroğlu dedi ki evet biz bugüne kadar hazırlandık. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi örgütü de adayım. Bunu diyor zaten. Ben 2,5 senedir bunu yazıyorum. Mesela oradan birisi kalkıp şöyle der mi? Ya bırak Allah'ını seversen anketler ortada bu iş olmaz falan der mi? Yoksa ayıp olmasın diye herkes evet der mi? Yani orada nasıl bir nezaketle yürüyor işler?
Şöyle aslında bu masayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun her zaman ifade ediyorum. 2017-16 Nisan referandumundan itibaren geriye de götürebiliriz ama milad orayı kabul edelim. Kademe kademe olgunlaşan bir süreç, toplumsal muhalefeti kademe kademe yapılandırarak 2018 seçimleri, 2019 yerel seçimleri ve bugün geldiğimiz nokta. Bu tabii bir süreç. Sayın Kılıçdaroğlu elbette hani sektörlerde vardır. Her sektörün öndeki kuruluşu piyasa yapıcı kuruluştur. Cumhuriyet Halk Partisi hem tarihsel kimliği hem bugün anamöylesi üyetiyle varlığı çok çok önemli. Bu noktada gayet alçak gönüllülük ve hoşgörüyle beraber altılı masanın iradesine, ortak iradesine her zaman Sayın Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamalarında da var. Hep manasını yükseltmiştir. Burada bir karşılıklı el kaldırma, oylama usulü değil. Biz kademe kademe bu ortak faydaları büyüte büyüte mutabakatla bu zamana kadar kararlar aldık. Ben meseleyi böyle bir isim yarıştırmak değil, bu manadan kopmadan bir ortak aklı mutabakatı akıl olarak karşılıklı müzakerelerimiz formal ilişkiler değil bizlerin. Hem masa toplantıların hem onun ötesinde elbette resmi sorumluluklarımız var ama zaman içerisinde karşılıklı olarak insani hukuklarımızı da dahil ederek bir samimiyet dairesinde hukuklarımız yürüyor. Ben bu çerçevede ve sorumluluklarımızı merkeze alarak bir mutabakatın çıkacağına inanıyorum. Bunun çıkması için de aklımız neyi emrediyorsa bunları ifade ediyoruz.
Çok teşekkür ederim Sayın Uysal. Umarım memleket için en doğrusu olur. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.
İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
Sağ olun.
Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.
Sayın Gültekin Uysal kendi siyasi partisinin görüşlerini açıkladı. Ben açıkçası kendisini tanıdığımda, konuştuğumda masada Kılıçdaroğlu'yla uyumlu çalışacak bir siyasi olarak görmüştüm. Halen de kanaatim aynı. Şimdi bugünkü yani dün akşam ben Sayın Oğuz Kağan Salıcı ile konuştuğumda belki o bile bugünkü Kılıçdaroğlu açıklamalarını bu tonda beklemiyordu. Ama sonuçta çok önemli bir üye Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hani siyasi gözlemciler açısından iki numaralı koltuk denebilecek kadar, iki değilse üç, önemli bir isim. Sayın Oğuz Kağan Salıcı, örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı, telefon attığımızda. Merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Sayın Salıcı. Ben sizi öteden beri tanırım. Yani hukukumuz sizin neredeyse 10 Aralık döneminden bile öncesine denk gelir. Ve siyasette hep itidalli davranan bir isimsiniz. Ancak bugün yangın yerine dönmüş bir ortam var. Ama önce dünkü ya da bu sabah okuduğum tweetinizden başlamak istiyorum. Eğer Sayın Süleyman Soylu'ya yönelik söylüyorsunuz. Eğer aklınızdan geçeni yaparsanız bu da bir tırnak içerisinde ahmaklık olur diyorsunuz. Yalnız siz orada onandıktan sonra böyle bir hamle yapacağını düşünüyorsunuz Soylu'nun sanki. Ama onanmayı da bırakın, hemen şimdi bugün alırım der gibi bir hali var. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Yani yiyeceklere tokadın şiddetini arttırırlar. Şimdi bir zalimlik içinde Adalet ve Kalkınma Partisi anlayışı genel olarak. Buna Süleyman Soylu'yu da katın, Tayyip Erdoğan da katın. Partide o sarayda yaşayan çevresini de katalım. Şöyle bir bakış içindeler. Biz her şeyi yapabilecek siyasi güce sahibiz. İstediğimiz kişiyi hapse attırıyoruz. İstediğimiz kişiyi cezalandırabiliyoruz. Seçilip seçilmemiş olması çok önemli değil. Halk iradesiyle geldiyse bile biz ona bir fatura kesebiliyoruz. Dolayısıyla biz pervasızız. Biz zalimiz. Elimize bir güç verdi vatandaş. Biz de bunu tepe tepe kötülük için kullanıyoruz. Şimdi 31 Mart seçimlerinin tekrarı yapıldığında, Haziran ayında, vatandaşımız orada bir mesaj verdi. Dedi ki sandıktan çıkan sonuca dokunma kardeşim. Kabul et bunu. Kabul etmediğin için ben sana daha sert bir mesaj veriyorum. 800 binden fazla farkla seçimi sonuçlandırıyorum dedi. O mesaj hala geçerliliğini koruyor. Seçilmişlere, hizmet etmek isteyenlere yapacakları her hamle bu saatten sonra çok daha sert bir şekilde karşılık bulur. İster istinaf, yargıtay aşaması tamamlandıktan sonra, ister öncesinde. Adalet ve Kalkınma Partisi bir süredir tabanla bağını kopardığı için, gerçeklerle de bağını kopardığı için bunu anlayamıyor olabilir. Ama biz muhalefet olarak, gelecek dönemin iktidarı olarak kendilerine bu uyarıda bulmayı doğru buluyoruz.
Peki şunu sormak istiyorum. Bugün ben açıkçası bekliyordum Sayın Kılıçdaroğlu'yu, Kılıçdaroğlu'nu biraz tanıyan birisi olarak bekliyordum ama bu nebze olduğunu, olacağını tahmin etmiyordum. Altı lider adaysın derse elbette adayım diyor ama ondan önce de diyor ki bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Şimdi gerçekçi konuşulursak Sayın Kılıçdaroğlu burada son dönemde ortaya çıkan havaya dair söylüyor ve anlaşılan o ki Sayın Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini zikretmesine karşılık bu senin işin değil. Biz kendi işimizi yapalım, siz de kendi işinizi yapın diyor ve siz de zaten Cumhurbaşkanı adayınızın Sayın Kılıçdaroğlu'nu defaatle dile getiriyorsunuz. Bu tablo hakkında ne söyleyeceksiniz? Bu çok Kılıçdaroğlu'nda keskin bir tavır gibi göründü. Haklı, haksızı kenara koyuyorum ama keskin.
Şöyle söyleyeyim, Sayın Genel Başkan aslında bu mesajları çok daha öncesinde de verdi. Yani ilk defa verdiği mesajlar değil. Hani altılı masa daki liderler isterse, kabul görürse ben aday olmak isterim sözünü çok önce söyledi. Benzer şekilde genel belediye başkanlarımızın, yani Mansur Bey'in, Ekrem Bey'in görevlerine devam edeceklerini, iyi bir hizmet yaptıklarını, vatandaşla memnuniyetin yüksek olduğunu ifade de etti muhtelif dönemlerde. Şimdi bir siyasi partinin başka bir siyasi partinin iç işleriyle meşgul olmaması meselesi de genel bir prensip. Bunu söylemeye bile gerek kalmayabilir. Bu hani bilinen bir şeydir. Şimdi biz bir ittifak süreci yürütüyoruz. 2018'den beri yürüyen bir ittifak süreci var. İyi de giden bir ittifak süreci var. Ama bu süreç içinde örneğin bir partinin bir başkanı ben Anadolu'ya gittiğimde ziyaret etmek istiyor. Ziyaret edeceği zaman biz tabii onun ziyaretini geri çevirmiyoruz. Ama aynı zamanda onun parti yetkililerine bilgi verdiğini biliyoruz. Şimdi bu bir nezaket içinde giden bir süreç. Hepimiz açısından bu böyle. Bir Cumhuriyet Halk Partili görüştüğü zaman da başka bir durum söz konusu değildir. İşte Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Sayın Akşener gittikleri zaman Anadolu illerine, oralarda bizim il başkanlarımız da, milletvekilimiz varsa milletvekilimiz de kendilerine nezaketen eşlik ediyorlar. Ya da bulunmamız, katkı sunmamız gereken bir şey var mı diye soruyorlar. Şimdi siyaset bu nezaket çerçevesi içinde, özellikle ittifak içinde yürüyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında Cumhur İttifakı'ndan kaynaklanan böyle bir nezaket durumu maalesef söz konusu değil. Çok ağır cümleler kuruyorlar, ağır ifadelerde bulunuyorlar. Onları milletimize havale ediyoruz. Şimdi bunların hiçbirisi yeni söylenmiş sözler değil. Ama bu son dönem ortada var olan tartışmalardan sonra söylendiği için belki bu kadar yüksek perdeden görüldü.
Peki şimdi gerçekçi olalım. Ben de saf değilim. Siz de saf değilsiniz. Hatta hiç saf değilsiniz. Siyasetin içinden geliyorsunuz. Geçen hafta ortaya çıkan tabloyla ilgili olarak şunu söyleyen bir genel başkan kime söylemiş olabilir? Ben Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim. Size bu bilgiyi vermeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve kurmayları açık kumpas kurmuş olabilirler. B, sizin kendi danışmanlarınız orada bu bilgiyi size geç getirmiş olabilirler. C, burada öyle bir tablo olur ki siz Almanya'da dünyanın farkında değilsiniz. Ama bir başka lider aynen de şunu söylediler. Biz çağrı olmadan yola koyulduk. Benim programımda söyledi Sayın Turhan Çömez. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu gibi siyasette artık çok önemli bir isim bunu kime söylüyor? Ekrem İmamoğlu'na söylüyor. Çağrı'dan haberim yoktu diyor. Öte taraftan iç işlerine karışmayın diyor. Bunu da Sayın Akşener'e söylüyor. Ve kaç gündür biz birbirimizi yiyoruz. Masada ne olacak? Niye yiyoruz? Çünkü masa Türkiye'nin umudu. Ama bir de gerçekçi olmak lazım. Şimdi bunları söyleyen Kılıçdaroğlu gibi siz de çok iyi tanıyorsunuz. 10 kere düşünüp bir kere konuşan bir kimse rastlantısal olarak bunu söylemiş olabilir mi?
Şimdi Sayın Genel Başkan bir kişiye değil ortaya, genele dair bir şey söylemiş. Ama şunu ifade etmek lazım. Şimdi madem bu masa Türkiye'nin umudu ve bu masayı büyüten, bu masayı daha hak ettiği yere taşımaya çalışan 6 siyasi parti lideri gece gündüz bu masayı iktidar yapmak için uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Bizim hepimizin, Cumhuriyet Halk Partililer olarak da söylüyorum, başka siyasi partiler için de bu geçerli. Meseleye daha özenli yaklaşmamız lazım. Daha yapıcı tarafından yaklaşmamız lazım. Ortada ciddi bir medya egemenliği olan bir iktidar var. Bu medya egemenliğinde olmayan şeyleri olmuş gibi anlatabilme gücüne sahip. Bunu yok sayarak, böyle bir şey yokmuş diye yok varsayarak hareket etmek doğru da olmaz, gerçekçi de olmaz. Şimdi dolayısıyla ortada masa yerinde duruyor. Liderler bu masa için çalışmaya devam ediyorlar. Siyasi partiler de bu konuda gereken emeği, desteği veriyorlar. İşte ben son bölümlerini dinleme imkanına sahip oldum az önce. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sözlerinin olabildiğince soğukkanlı bir şekilde bu sürecin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor ki hepimiz ifade ediyoruz bunu. Şimdi böyle bir dönemde, iktidarın da her türlü hamleyi yapabileceği bir dönemde bizim adım atarken her birimizin, her bir yöneticinin, her bir üyenin bu ittifakı oluşturan siyasi partilerde daha özenli kendi parti içi meselelerini kendi parti içinde konuşup tamamlayıp kendi lideriyle, genel başkanıyla, parti kurullarıyla paylaşması gereken bir şey varsa paylaşıp adımlarını ondan sonra atması hepimiz için, masanın geleceği için de masanın iktidarı için de ihtiyaç. Yoksa bu tartışmalarla uğraşmak zorunda kalmaz kimse.
Peki ben açıkçası şöyle görüyorum. Onu da size söylemek isterim. Şu anda yani Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini etkileyebilecek kanaat önderlerinden zaman zaman değerlendirmeler geliyor. Ben kendi değerlendirmemi çok önceden yapmıştım. Ben siyasi sorumluluğu itibariyle, süreçteki rolü itibariyle ve nihayetinde masayı oluşturması ve siyasetteki teraziyi koyması itibariyle doğrusuyla eğrisiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının meşru olduğunu, doğru olduğunu düşünenlerdenim. Yani ben bunu ben oy veririm vermem meselesi bağlamında söylemiyorum. Sonuç itibariyle baktığımız zaman çubukta yumruk yiyeceksiniz, adalet yürüyüşünü yapacaksınız. Yetmeyecek, arkasından bütün büyük şehirleri alacak stratejiyi kuracaksınız. İyi Parti'ye, bunları hatırlatmak için söylüyorum, siz biliyorsunuz tabii dinleyicilerimiz için. İyi Parti'ye istediği milletvekili vereceksiniz. Sonra altılı masa derken çok iş yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi buna rağmen seçilecek aday tarifi olunca Kılıçdaroğlu hiç yok. Ben bunu adil olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir, bu konuda ne düşünüyorsunuz? İki, Kılıçdaroğlu'nun masadan bir aday olmalı demesi halinde ben bakıyorum masaya, ya Kılıçdaroğlu ya Akşener olur. İlk kez bu kadar daralttı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Oğuz Kağansalıcı?
Şimdi aslında zaten baştan beri eğer bir mutabakat sağlanabiliyor ise masada, o masanın içinde, o masadaki bütün süreçleri yürüten, kararlar alınırken masada oturan bir genel başkanın olması sürecin bundan sonraki, yani seçimden sonraki, seçim kazanıldıktan sonraki selamet açısından daha doğru bir tercih olur. Ama masa bunu şu ana kadar bir isimlendirme anlamında konuşmadığı için temenniler ortaya konuyor, kriterler ortaya konuyor. Bundan sonraki süreçte ne yapılırsa bu iş daha iyi gider anlamında farklı görüşler ortaya konuyor. Burada bir sakınca yok. Yani biz aynı görüşlerde olmak zorundayız diye bir derdimiz yok. Farklı siyasi geleneklerden geliyoruz. Farklı olmamız da çok doğal. Yoksa aynı siyasi partinin içinde olurduk. Ama bizim özelliğimiz şu, yani masanın özelliği şu. Farklı geleneklerden geldiğimizi kabul ediyor. Farklılıklarımızı kabul ediyor. Bu farklılıkların mutabakatını ön plana çıkarmaya çalışıyor. Adaylık meselesinde de durumun bu olması gerekiyor. Tabii ki farklı yerlerden geliyoruz. Farklı tercihlerimiz olabilir. Ama ortak bir hedef için bir aradayız. Ortak bir hedefe doğru gidiyoruz. Bu da bir kişiye karşıtlık üzerinden gelen bir hedef değil. Bir fikrin taşıyıcılığı, güçlendirilmiş parlamenter sistem, Türkiye'nin yeni bir anayasaya kavuşması, Türkiye'nin yaşanabilir, güçlü demokrasisi olan hukuk devletinin inşa edildiği bir ülke olması. Şimdi buradan yürürken, bu amaçla yürürken mutabakat, masanın içindeki mutabakat her şeyden kıymetli. Eğer oradaki liderlerden birisi üzerinden bir mutabakat sağlanabiliyorsa zaten neden olmasın? Genel başkanımızın ifadesinde de eğer masadaki diğer liderler isterlerse ben tabii ki isterim. Ben de memnun olurum böyle bir teveccühten diye ifade ediyor. Seçilebilir bölümüne gelince, şimdi şunu düşünebiliyor musunuz? Türkiye bu kadar kritik bir eşikte ve masadaki liderler seçilme şansı hiç olmayan birisi üzerinde mutabakat sağlayacaklar. Ya bunu söylemek masadaki liderlerin deneyimine, şu ana kadar yürütmüş oldukları siyasete ve bu siyasetin getirmiş olduğu başarıya, özellikle yerel seçimlerde ortaya konan performansa ve işin buraya kadar getirilmesine doğru okumamak anlamına gelir. Masadaki liderler, genel başkanlar kendi partilerinin de görüşlerini alarak masaya oturup tabii ki seçilebilecek bir lider, bir kişi üzerinde mutabakat sağlayacaklar. Masadan olur ya da masa dışından olur. Ama bunu zaten birinci veri olarak kabul etmek lazım.
Bakın,
şu söz konusu değil. Bizim istediğimiz kişi olsun ama o kişinin seçilmeyle ilgili çok büyük problemleri olsun ama biz ona rağmen dayatalım. Şimdi kimse böyle bir şeyin içinde değil.
Peki Sayın,
yaklaşımın içinde değil.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olursa seçileceğini düşünüyor musunuz? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde bu konudaki eğilim nedir?
Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda, masanın adayı olarak mutabakata varılması durumunda seçilmesiyle ilgili bir engel yok. Bir sıkıntı da yok. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü de bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında. Bununla ilgili de bir sorun yok. Ama tartışma zaten burada değil. Hani Cumhuriyet Halk Partililer kendi genel başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı olarak, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak görmek isterler mi? İsterler ve bu çok doğaldır. İyi Partililer de Meral Hanım'ı görmek isteyebilirler. Başka bir partinin mensubu da kendi genel başkanını görmek ister. Burada bir şey yok. Burada bir tartışma yok. Ama bu meseleyi kim netleştirecek? Kim karşılık verecek bu talebe? Ona altılı masadaki liderler karşılık verecekler. Onlar netleştirecekler.
Peki.
Onların netleştireceği bir mesele üzerine bizim sürekli böyle bir isim telaffuz ediyor olmamız doğru değil. Sorulursa söylüyoruz biz.
Peki şimdi birkaç kritik nokta var. Önce bunlardan bir tanesini soracağım. Sonra da HDP meselesine geleceğim. Şimdi ben sokakta kimle yani siyasetin içinde olanlardan söz ediyorum. Konuşulduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizin de içinizde bulunduğunuz 10 Aralık Hareketi'nin partinin genleriyle oynayan, daha liberal, daha işte böyle batı fonlarından faydalanan falan eğilimde olan bir yapı olduğu ve partinin ele geçirildiğini söylüyor. Kim söylüyor bunları? Eskiden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kızı söylüyor, Aslı Baykan. Muharrem İnce söylüyor. Bir de şöyle bir tweet var mesela elimde. Uğur Dündar diyor ki, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusunun cevabı net. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kimin kendisine rakip olmasından çekiniyor ve istemiyorsa aday o olmalı. Çünkü Erdoğan kazanma ihtimali güçlü olanın adaylığını istemez. Yenebileceğini düşündüğünü tercih eder diyor. Buradan da benim anladığım Kılıçdaroğlu olmasın diyor. Ben bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu tabloya ne diyeceksiniz?
Şimdi önce sondan başlayayım. Biz majestelerin muhalefeti değiliz. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan ne ister, ne istemez, gidip Tayyip Erdoğan'a soracak, onun görüşünü alacak, ona göre hareket edecek bir siyasi parti. Ne biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir siyasi partiyiz, ne de altılı masadaki diğer siyasi partiler böyle partiler. Dolayısıyla bizim kendi gündemimiz var. Biz kendi gündemimizi ortaya koyarız ki koyduk zaten. O gündemimiz üzerinde yürüyoruz. Burada iktidarın manipülasyon çabaları var. Var. Bozma çabaları var. O da var. Her türlü atraksiyonu yapıyorlar. Çok yakın zamanda İyi Parti'ye gel buraya katıl, Cumhur İttifakı'na katıl diye çağrıda bulundular. Sayın Akşener de çok veciz bir cevap verdi. Bir daha da herhalde konuşmazlar. Ama bunları yapıyorlar. Şimdi bunların üzerinden giderek biz bir pozisyon alır, onların sözlerini çok önemseyen bir noktada olursak siyaseten doğru bir iş yapmış olmayız. Bakın şu son birkaç gün içinde Cumhur İttifakı'ndan Sayın Kılıçdaroğlu'nu öven ya da ön plana çıkaran, ismini telaffuz eden açıklamalar geliyor. 10 gün önce Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur diyorlardı. Aynı kişiler söylüyordu. Şimdi biz ne 10 gün önce söylediklerini dikkate aldık, ne de bugün söylediklerini dikkate alıyoruz. Onlar böyle söylüyor diye, vay kafalarında böyle bir mesele var, muhtemelen onun için gidiyorlar diye düşünmek bizim siyasetimize uygun bir şey değil. Gelelim 10 Aralık meselesine. Şimdi evet, ben 10 Aralık hareketimde geçmişte bulundum. Orada çok da şey öğrendim. Bugün itibariyle meseleyi buradan görüyor olmak yanlış bir şey. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Sol Parti kökenli arkadaşlarımız var. SHP kökenli arkadaşlarımız var. Solun muhtelif renklerinden 80 öncesinde gelmiş arkadaşlarımız var. Sağ partilerde siyaset yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmış, iyi ki de katılmış arkadaşlarımız var. Şimdi böyle bir yerde benim partideki pozisyonumu kullanarak böyle eleştirilerde bulunuyor olmaları bence ne 10 Aralık hareketini anladıklarını ne de sosyal demokrasiyi, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürütmeye çalıştığı siyaseti anladıklarını gösteriyor. Bu konuyu bu kadarla yetinelim.
Peki son sorum da şu olacak. Aslında daha tabii çok konu var ama her şeyi de bir programda çözmek mümkün değil. Siz de biliyorsunuz ki HDP'ye yönelik manevralar bekleniyordu. Hatta bence Ekrem İmamoğlu ile ilgili tablo ortaya çıktıktan sonra daha da çok beklenir hale geldi. Yargıtay Başsavcısı HDP'ye yönelik, işte terör örgütüne yönelik bir değerlendirme üzerinden devlet yardımını hesaplarını bloke edeceğiz, terör örgütüyle hala iltisaklı bir tavrı var diyor. Dün il başkanlarına resmen polis tokadı indirildi. Bugün Pervin Hanım ve Mithat Hoca oraya gittiklerinde bariyerle karşılaştılar. Yani açık bir şekilde, ağır bir şekilde, hatta öyle söyleyelim, bir tablo çıktı ortaya. HDP'siz bir Türkiye planlanıyor gibi de görünüyor. Halbuki HDP altılı masada yok ama HDP'nin aday çıkartmaması ve bunun üzerinden dolaylı olarak sizin adaylarınıza destek vermesi ciddi bir meseleydi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Şimdi HDP'yi Cumhurbaşkanlığı seçimindeki pozisyonu ne olur diye okursak ilkesel bir okuma yapmış olmayız. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi bunu çok sık yapıyor biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakışında eğer siz onunla işbirliği içindeyseniz, onunla görüşüyorsanız iyisiniz. Ona dair eleştirileriniz keskinse, ona dair eleştirilerinizden dolayı vatandaşın size teveccühü artıyor ise kötüsünüz. O bunu her döneminde, son 20 yılın her döneminde uyguladı. HDP yasal bir parti mi değil mi? Soru bu. HDP yasal bir parti. HDP'nin milletvekilleri var. HDP parlamentoda büyük, üçüncü büyük grubu olan siyasi parti. Milyonlarca seçmenin en son seçimde, genel seçimde oy verdiği bir siyasi parti. Ve HDP ile ilgili şu anda yürüyen bir dava var. Parti kapatmasıyla alakalı bir dava var. Parti kapatmasıyla alakalı dava sonuçlanmadan, ki o dava partinin kapatılmasıyla sonuçlanmayabilir. Ceza verilir ama ceza kapatma değildir. Muhtelif formülasyonlar ortaya çıkabilir. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı açılan davadır. Adalet ve Kalkınma Partisi laikliğe karşı yapılan eylemlerin odağı olarak görülmüştür ama kapatılmamıştır. Yani o kararı vermeleri belli bir oylamanın sonucunda kapatılmamasına karar verilmiştir ama bazı konulara suçlu bulunmuştur, eksik bulunmuştur. Şimdi benzer bir durum HDP için de olabilir, başka bir siyasi parti için de olabilir. Şimdi meseleye buradan yaklaştığımız zaman, eğer HDP şu anda parlamentoda var olan mahkemenin hakkında bir karar vermediği, olumsuz bir karar vermediği bir siyasi parti ise, bütün yasal hakları neyse o haklardan yararlanmaya devam etmesi lazım. Öbür türlüsü siyasi kararlar alan yargının, yani yargının siyasi kararları almasına bir örnek olur. Şimdi Ekrem İmamoğlu davasında da benzer bir şey olmadı mı? Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak meselesinde de benzer bir şey olmadı mı? Yargı maalesef siyasi iktidar tarafından etkilenen, yönlendirilen kararlar veriyor. Bu da toplum vicdanını yaralıyor. HDP genel başkanına yapılan, milletvekillerine yapılan, eş başkanlarına yapılan muamele yanlış bir muameledir bugün. Kadıköy'de yapılan muamele. Dün il başkanına, il eş başkanına, Ferhat Encü'ye yapılan o şiddet içeren davranış yanlış bir şeydir. Atanmışlar üzerinden seçilmişleri hizaya sokmaya çalışan bir anlayışın sonucudur bunlar. Bunlar kesinlikle kabul edilemez. Bunların kabul gördüğü yerde siyasetin alanı daralır. Atanmışların otoriter anlayışın alanı genişler.
Peki son soru dedim ama şunu da söylemem gerekiyor. Belki bunu da iyice anlamamız açısından değerlendirmemiz mümkün olabilir. Bütün bu meselede, yani bütün bu olup bitenlerde HDP kilit parti. Çünkü HDP'siz bir yapıda 50 artı 1'i bulmak o kadar kolay değil. Nitekim Özlem Zengin Hanım, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili, HDP'ye gideceğiz dedi. Daha geçen hafta dedi. Hatta daha önce ziyaretler de yapıldı. Nedense garip bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi HDP'ye gidince sorun olmuyor. Ama siz merhaba deseniz terör örgütüyle ilişkiye girmiş oluyorsunuz. Yani böyle bir tablo da ortaya çıkıyor. Artık başka bir kırılma noktasına geldiğimize göre ilişkileri yeniden gözden geçirmek, daha geniş bir demokrasi cephesi oluşturmak, başka bir dil kurmak söz konusu olabilir mi? Çünkü ben öyle bir şey görüyorum ki artık kimin daha mağdur olduğunu tartışabilecek bir yerde değiliz. Çünkü herkes diğerinden bir fazla mağdur. Herkes yani. Kalkıp Meral Hanım dese ki ya birader siz ne diyorsunuz? Ben MHP'de genel başkan olacaktım. Kurultayım ortadan kaldırıldı. Parti kurdum, önüme engel kondu. En mağdur benim diyebilir. Kılıçdaroğlu diyebilir ki ben bu işte yumruk yedim. Milletvekillerim içeri tıkıldı. Yetmedi işte bu şeyde il başkanım, belediye başkanım yasak gördü. Kalkıp HDP dese ki siz ne diyorsunuz asıl ya? Ben daha seçilmiş belediye başkanlarının mazbatasını alamadan içeri attılar falan. Birçok şey söylenebilir. Burada bir değişiklik olmaz mı? Temel ilkeler daha geniş bir toplumsal gereksinim üzerinden kurulamaz mı?
Şöyle kurulabilir ama birkaç şey var burada değerlendirirken gözetmemiz gereken. Bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi kendisinin dışındaki bütün siyasi partileri, Cumhur İttifakı'nın dışındaki bütün siyasileri ve siyasi partileri mağdur etme zalimliğini gösteren bir siyasi parti. Şimdi az önce saymış olduğunuz örnekleri tekrar etmeyeceğim. Onları arttırmak mümkün. Birçok mağduriyet yaşandı. Deva ve Gelecek Partileri siyasi partileşirken de yaşandı. İyi Parti partileşirken de yaşandı. Öncesinde sonrasında da yaşandı. Şimdi bunları yürütürken HDP'nin de maruz kaldığı şeyler var. Muameleler var. Bunları yürütürken sadece mağduriyetlerin ortaklaştırılması, mağdurların ortaklığı şeklinde değil, Türkiye'nin gelecek vizyonunda mutabakat sağlayabilenlerin ortaklığı olarak görmek lazım. Burada altılı masadaki siyasi partiler bir ortaklaşma içindeler. Uzun zamandır bir yol yürüyorlar. HDP başka bir rota çizdi. HDP de şunu yaptı. Ha bu arada beni altın parti altılı masaya alın almayın gibi bir tartışmanın içine girmedi. Bizim dedi bir tutum belgemiz var. Bu tutum belgesi üzerinden biz başka bir ittifak örüyoruz dedi. Farklı siyasi partilerle o kendi ittifaklarını yürüten işte başka bir ittifak oluşturdu. Şimdi Türkiye'nin geleceğini demokratikleştirmek isteyenlerin illa aynı ittifak altında bulunması bir zorunluluk değil. Yan yana durması gerekiyor. Ama aynı ittifak içinde bulunması iktidarın şu ana kadar getirmiş olduğu siyaseti zehirleme politikalarından da kaçınması gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi bizleri kompartmanlara ayırıp bizlere birer alan tanımlayarak yani siyasi partilere muhalefet etmeleri için bir alan tanımlayarak aman bu alanın dışına çıkmayın, çıkarsanız sizin üstünüze geliriz gibi bir siyaset izledi. Az önce onun için söyledim biz majestelerin muhalefeti değiliz diye. O bize alan tanımlayacak, biz onun tanımlamış olduğu alanda siyaset yapacağız, top koşturacağız. Biz böyle bir anlayışın içinde değiliz. Benim gördüğüm açıklamalarından, eş genel başkanlarının demeçlerinden HDP de kendisine tanımlanan bir alanda kalmak gibi bir şey içinde değil, bir anlayış içinde değil. Bizim Türkiye'nin geleceği konusunda ortaklaşabildiğimiz herkesle ortaklaşmamız lazım. Sadece HDP de değil, HDP'nin dışında da siyasi partiler var. Onlarla da ortaklaşabiliyor olmamız lazım. Ama bu illa da aynı ittifakın içinde bulunacağız. Yani fikri ortaklaşmamız lazım. Aynı ittifakın içinde bulunacağız, beraber seçime gireceğiz anlamına gelmiyor. Ama siyasi sonuçlarını düşünerek bu adımdan atılması gerekiyor.
Son sorum, Saadet Partisi Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdülkadir Karaduman, AK Parti'nin teklif verdiği aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren anayasa değişikliğine imza verdi. Şimdi bir süreç başladı ve ilk imza da kondu. Bu tartışmayı başlatan ya da bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu idi. İş burada da acaba biraz karmaşık bir hale geldi mi? Buradaki tutumunuz nasıl olacak? Çünkü ben kendi payıma bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Şu an sizin içinde bulunduğunuz meclisin bir güven oylamasına ihtiyacı olduğunu, dolayısıyla halka gitmesi gerektiğini, anayasa yapma hakkı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Evet. Yeni meclisin bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Şimdi şunu ifade edeyim. Bizim ortaya koymuş olduğumuz şey bir anayasa değişiklik teklifi değildi biliyorsunuz. Hı hı. Kadınların kılık ve kıyafetleriyle alakalı sadece başörtüsü, türban gibi değerlendirilemeyecek. Örneğin işte mahkemedeki avukatın etek boyuna karışan hakimin de alanına giren, onu da gözeten, yani ne etek boyuna ne kılık kıyafetine, davranış şekillerine, hayat şekline karışılmamasını, bu konunun bir erkeklerin siyaset yürüttüğü, rant, siyasi rant hesabı yaptığı bir alan olmaktan çıkarılmasını talep eden bir yasa teklifiydi. Yasa teklifi gayet basit. İçinde başörtüsü bile geçmez. Kılık kıyafetin düzenlenmesiyle alakalı, erkeklerin bu işten elini çekmesiyle alakalı şeyler var, ifadeler var. Bu ifadeler özgürlükçü ifadeler. Hak ve hukukunu koruyan ifadeler. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi meseleye şuradan bakıyor. Diyor ki bizim el yükseltmemiz lazım. Biz el yükselttik diyor. Öbür taraftan diyor ki bize paslık bir gol verildi. Gollük bir pas verildi diyor. Şimdi Türkiye'de geçmişte acılara neden olmuş, insanların hafızasında hala yer eden bir meseleyi el yükseltmek gibi kumar terimleriyle ya da paslık gol gibi futbol terimleriyle düşünmek gibi bir aciliyetin içine giriyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Çünkü mağduriyetin devamını ya da kendisinin o yıllarca suistimal ettiği meselenin suistimal edilmeye devam edilmesini istiyor. Ortaya kendisi bir anayasa teklifi getirdi. Bu cuma getireceğiz diyordu. Onun üzerinden çok cuma geçti ama sonuçta bir şey geldi. Arkadaşlarımız şu anda onu inceliyorlar. Özgürlükçü bir bakışa sahip bizim şu ilk başta vermiş olduğumuz yasa önergesiyle örtüşen bir yapısı varsa Cumhuriyet Halk Partisi bundan kaçınmaz. Ama benim gördüğüm Adalet ve Kalkınma Partisi meseleyi suistimal etmeye devam edecek bir çerçeveden yürüyor. Birinci madde, ikinci madde gibi meseleyi sulandırma çabaları da bundan kaynaklanıyor.
Peki, unuttuğum ama size sormam gereken son soru. Bugün Faik Bey'in biz 1 Nisan'a kadar gelecek erken seçim önerisine evet deriz. Ondan sonrası erken seçim falan değildir demesi ne anlama geliyor? Yani çok açık da yani sebebini biliyoruz. Cumhurbaşkanının üçüncü defa seçilip seçilmemesi sorunu, bunu tartışmaya açacak mısınız?
Şimdi şunu yapmak istiyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Biz biliyorsunuz 2 yıldan beri erken seçim istiyoruz. Hı-hı. Niye istiyoruz? Türkiye'nin hikayesi değişsin diye istiyoruz. Türkiye'de iktidar el değiştirsin. Türkiye'de yeni bir, özellikle ekonomi alanında, haklar ve özgürlükler alanında yeni bir anlayış iktidara gelsin ve Türkiye'nin önü açılsın. Bundan dolayı istiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi söz konusu olan seçim tarihi olduğunda benim işime en çok yarayacak tarih nedir? Ben o tarihte seçime gideyim diye düşünüyor. Bugün Faik Bey'in söylediği şey çok açık. Nisan'a kadar getirirseniz biz bunu erken seçim olarak algılarız, destek veririz. Nisan'a kadar getirmezseniz son 2 aylık süre içinde seçimi 15 gün öne aldınız diye, 1 ay öne aldınız diye biz bunu bir erken seçim olarak algılamayız. Yetkiniz var, yetkiniz de seçime götürün. Yani yetkiniz var, Cumhurbaşkanı feshetsin meclisi, buyursun seçime götürsün. Dönüp de bunun için bizden destek istemeyin. Bunun adını erken seçim diye koymayın. Bunun adı masa başı mühendisliğidir. Kendinizi en avantajlı şekilde seçime götürme çabasıdır. Biz buna alet olmayız. Ama eğer gerçekten bir erken seçim istiyorsanız Nisan'dan öncesine gelin.
Burada ama 3. dönemi tartışacak mısınız diye sordum.
Biz Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenmek istiyoruz.
Ha, demek ki böyle.
Siyasi olarak yenmek istiyoruz. Bu dönemin, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin siyaseten halkın iradesiyle sandıkta büyük bir farkla sonuçlanmasını görmek istiyoruz. Buradan bir mağduriyet çıkarılsın istemiyoruz. Bir tartışma çıkarılsın istemiyoruz. Üçüncü dönemle ilgili hocaların, üniversitelerde görev yapmış, görev yapan baroların, toplumun farklı kesimlerinin tartışmaları var. Bu tartışmalar, bu bizim söylediğimiz engel bir durum yok. Ama biz Tayyip Erdoğan'ın yani tekrardan vesayetle, tekrardan engellenmeyle anılabilecek bir şeyle değil, doğrudan sandıkta vatandaşın oylarıyla seçimi kaybetmesini ve bu sürecin böyle sonuçlanmasını bekliyoruz.
Peki ama tam bitecekken insan kaçınılmaz olarak şöyle diyor, anayasayı bir kere delmekte bir şey olmaz demişti Özal. Sayın Kılıçdaroğlu anayasaya aykırı ama biz işte evet diyeceğiz demişti. Ya ben yurttaş olarak anayasanın ihlal edilmesini istemiyorum. Ben yurttaş olarak bir konuda yırtılmış olan anayasanın her konuda yırtılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda bir ilke konulamaz mı? Bütün siyasi partiler bir araya gelip, mesela sizin hukukçularınız bir araya geldi, 6 parti. 6 parti bir deklarasyon yayınlayamaz mı? Yani şu çok büyük haksızlık değil mi? Ben anayasal güvence altında yaşamak isteyen bir insanım. Kızım da böyle yaşasın istiyorum. Eşim de, buradaki herkes de. Ve işin ilginç tarafı, matrak tarafı, türbanı da, mini eteği de anayasal güvenceye alıyoruz. Ama koskoca Türkiye'yi yönetecek insanın anayasal güven, yani anayasaya uyması konusunda hayır diyebiliyoruz. Ben bunu şahsıma haksızlık kabul ediyorum.
Şöyle biz hayır demiyoruz da, hayır demiyoruz da. Biz meseleyi siyasi tarafından ele alıyoruz. İşin hukuki tarafından yürüyen, yürümek isteyen tartışmaya engel değiliz. Bu tartışmayı olumsuz buluyor değiliz. Ama şunu kabul edelim. Adalet ve Kalkınma Partisi son 20 yıllık iktidarında Türkiye'yi öyle bir şeye dönüştürdü ki bu itirazı nereye yapacağız? Vatandaşımız bu itirazı nereye yapacak? Yüksek Seçim Kurulu'na yapacak. Hı hı. Yüksek Seçim Kurulu'nun bağımsız süreçleri objektif bir şekilde götüren, Ekrem İmamoğlu kararıyla ilgili hemen pat diye konuşan ama Cumhurbaşkanı'nın 3. dönemiyle ilgili konuşmayan, bunu ihsaslı rey sayan bir başkanı var. Eğer o başkanın birazcık siyaset hukuk nosyonu varsa istifa etmesi gerekir. Bir tarafta ihsaslı rey yapıyor, öbür tarafta ihsaslı rey yapmayayım, onun için konuşmayayım diyor. Şimdi bunları da görmezden gelmeden yürümek lazım. Şimdi YSK başkanı kendisine bir gazeteci soru soruyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun davasının devamında adaylığı söz konusu olursa ne olur? Buna benzer bir soru soruyor. Gazetecinin bu soruyu sorması çok anlaşılır. Haktır. YSK başkanı, şimdiye kadar konuşmayan YSK başkanı niye bülbül gibi konuşmaya başlıyor? Şimdi bunları da görmezden gelmemek lazım. Onun için diyoruz ki meseleyi siyasi olarak sandığa gömmezsek Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını, bu tartışmalar farklı varyasyonlarıyla devam eder. Onun için biz onları sandığa gömmek istiyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Bunu böyle söylediğiniz zaman haksızsınız diyemem. Çünkü gerçekçi olmak gerekirse kimi kime şikayet ediyorsun dediğiniz zaman ben de mecburen size bu işin bu tarafında haklısınız derim. Çünkü biz de haksızlık etmeyelim. Siz Anayasa Mahkemesi'ne giderken de sizinle biraz gırgır yapıyorduk. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyoruz dediğinizde diyorduk. Götür de kime götürüyorsun? Hani burada da çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Değerli dostlar, bugün çok önemli iki ismi kaybettik. Birini çok yakından tanıyorum. Diğerini de aslında yıllardır tanıyorum. Aydın Ilgaz ağabeyi kaybettik. Aydın Ilgaz, Rıfat Ilgaz'ın oğlu. Çok renkli bir kişilikti. Çınar Yayınları'nın sahibiydi. Beni çok severdi, ben onu çok severdim. Pek çok panelde yan yana olduk. Çok üzüldüm açıkçası. Bir de şimdi Mehmet Ali Kulat Bey'le konuştuktan sonra göreceksiniz. Bir de Sarper Özhan vefat etti. Tabii Sarper Bey'i çok popüler bir marşla biliyoruz. Onu dinleteceğiz. O zaman önemini anlayacaksınız. Şimdi siyasi yorumcu, araştırmacı Mehmet Ali Kulat Bey'le konuşacağız. Sayın Kulat, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
Sağ olun. Sizinle ilgili olarak medyada yapılan hemen hemen bütün araştırmalarda AKP'ye yakın araştırmacı diye geçiyordu eskiden. Şimdi vazgeçmiş olduğunuz düşünülüyor. Siz AKP'ye yakın bir araştırmacı mıydınız?
Ya ben öncelikle bir şey söyleyeyim. Benim kimseye yakın olmak ya da uzak olmak gibi bir hesabım yok. Abone sistemiyle çalışan bir firmayız. Maalesef bu kamuoyu araştırma firmalarının şöyle bir zorluğu var. Bu herhalde sadece bana mahsus da değil. Yani genelde sonuçlar kimin mutlu olacağı ya da daha çok beklentilerini karşılıyorsa ortaya çıkan sonuçlar o taraflar bu araştırma firmalarını seviyorlar genel itibarıyla. Yani sonra bir başka dönemde başkaları sizi seviyor. Böyle bir şey yoksa biz kimseye yakınlık ya da uzaklık değil, ticari bir firmayız. Sonuçta işimizi yaparız. Abonemiz olurlar ya da olmazlar. Zaman zaman farklı kesimlerden bizimle çalışanlar olur. Biz de onlarla yaptığımız çalışmaları tamamen kendi zemini içerisinde profesyonelce yaparız. Verileri göndeririz. Sunumlar yaparız ve sonuç itibariyle de bu sunumlara bağlı olarak bizimle devam ederler ya da etmezler. Yani kimseye yakınlık ya da uzaklık üzerine hiçbir hesabımız olmadı bugüne kadar. AK Parti'den de dostlarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de başka partilerden de var yani.
Son tweetiniz 31 dakika önce, sabah uyandığımda Ankara'nın üzerine ciddi sis çökmüştü. Gün boyu puslu bir hava. Akşam olduğunda havadaki sisin yerine siyasetin kasvetli hali sardı her yeri diyorsunuz. Ortalık karışacak gibi de diyorsunuz. Kimse kimseye güvenmiyor diyorsunuz. Bu bir siyasi gözlem elbette ama verileri nasıl birbiriyle ilişkilendiriyorsunuz?
Yani şöyle, öncelikli olarak gerçekten bugün fiziki anlamda da Ankara'da yaşayanlar bilir. Ben Çankaya'da yaşıyorum, Balgat bölgesinde. Burada sabahleyin uyandığınızda uzun zaman sonra, zaman zaman Ankara'da olur ama uzun zamandır yoktu tabii, yaz dönemi olması dolayısıyla. Ciddi bir sis vardı. Gün içerisinde tabii bu sis yerini biraz puslu bir havaya bıraktı ama sis ortadan kalktı. Ama şu anda özellikle bir güvensizlik hissediyorum siyasi partiler arasında. Altılı masada da bir dalgalanma hissediyorum. Öncekinden farklı olarak. Yani biraz hava, işte bu son gelişmelerin de etkisiyle siyasi ortam biraz daha gergin geçiyor, öyle görüyorum. Yani bugün yapılan açıklamalar, yapılmak zorunda olan açıklamalar bana bu gerginliği hissettiriyor. Ona atıfta bulunmak istedim.
Sayın Kulat, benim yani Kılıçdaroğlu'nu 2006'dan beri yakından tanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben aday olacağını 2,5 senedir en az yazıyorum, söylüyorum. Ve Kılıçdaroğlu'nu tanıyanlar bu konuda geri adım atmayacağını da tahmin eder. Ancak bugün medyada çok ilginç tartışmalar var. Uğur Dündar örneğin ulusalcı cepheyi derinden etkileyebilecek bir sözcü yazarı. Kazanacak kişiyi Tayyip Erdoğan istemez, onu saf dışı bırakır, kazanamayacak kişiyi ister dedi. Yani bir anlamda Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Sizce bu kazanacak aday tartışması sağlıklı bir aday mıdır? Gerçekten Kılıçdaroğlu ile Erdoğan yarışırsa Erdoğan garantilemiş olur mu işi?
Ben tabii böyle düşünmüyorum. Önce Sayın Uğur Dündar çok deneyimli bir gazeteci ama orada bu konuyla ilgili kanaatlerim farklı benim. Ben altılı masanın bileşenlerinin altısıyla da belli aralıklarla işimin bir parçası olarak, ki siz de öylesiniz, yoğun görüşmeler yapıyorum. Mesela Sayın Akşener'le dün görüştüm. İşte iki gün önce Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüm. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını istemesi anlaşılabilir bir durum. Başka birilerinin de bunu beklemesi anlaşılabilir bir durum. Ama öncelikle söylemek lazım ki Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olma hususunda, olma konusunda büyük bir mesafe kat etti. Yani altılı masayı sürdürülebilir hale getirmek kolay değildi, takdir edersiniz ki. Aynı görüşleri olmayan altı partiyi bir noktada tutmak, zaman zaman olan dalgalanmalar karşısında, türbülanslar karşısında bunu tek elde tutmak Sayın Kılıçdaroğlu'nun becerisi olarak görülmeli öncelikli olarak. Bu altı parti içerisindeki sayısal hem kamuoyu araştırmaları hem de düne ait sonuçlar itibariyle de ana muhalefet lideri olması meziyetiyle de Sayın Kılıçdaroğlu bu noktaya karar verici noktasında da etkili bir isim. Bunun dışında ismi yoğun geçen belediye başkanlarının da belediye başkanı olmasında doğrudan emeği olan kişi Sayın Kılıçdaroğlu ve onların aynı zamanda parti olarak lideri. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına yakınlığı konusu şüphesiz diğer isimlere göre çok daha daha yakın olan bir isim. Sayın Erdoğan bu anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nu mu ister karşısında? Ben doğrusu öyle düşünmüyorum. Yani bazen rakiplerinizi dikkatleri başka yere çekmek için de böyle yaparsınız. Altı ayrı partiyi bir arada tutabilen birisi bana göre seçimi kazanma konusunda da diğer isimlerden daha şanslı. Ve yine önemli bir detay daha söyleyeyim bu noktada. Bu seçimin esas belirleyicilerinden bir tanesi de Türkiye'deki HDP seçmeni. Bu HDP seçmeninin de en kolay oy verebileceği isimlerden birisi aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun zannedildiği kadar kolay bir aday olmadığı kanaatindeyim aynı zamanda. Dolayısıyla ben tam tersi başka bazı isimler, hani şu isim falan demek istemem ama başka isimlerin Sayın Erdoğan için daha kolay isimler olacağı kanaatindeyim.
Sayın Kulat, az önce siz söylediniz, benim de çok merak ettiğim bir mesele. Siz gerçekten Ankara'da, tabii mesleğiniz gereği olabilir ama bütün paylaşımlarınızda şöyle diyorsunuz. En son 3 saat önce Sayın Mansur Yavaş'la ilgili nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Sayın Başkan'a teşekkür ederim diyorsunuz. Bugün değil, dün herhalde şeyle görüşmüşsünüz Sayın Hüseyin Baş'la. Daha önce Meral Hanım'la, Kılıçdaroğlu'yla ve defalarca sizi çağırmalarının sebebi, yani siz mi randevu isteyip gidiyorsunuz yoksa onlar mı çağırıyor? Çünkü eğer onlar sizi davet ediyorlarsa şöyle ilginç bir tablo oluyor. Aslında siz basbayağı Türkiye'yi birleştirebilecek bir yerdesiniz bir taraftan. Size siyasi olarak ya Mehmet Ali Kulat gel ne düşünüyorsun anlat diyorlarsa vallahi Türkiye'de herkesin sizi el üstünde tutması lazım. Yoksa siz mi randevu alıp gidiyorsunuz? Çünkü bunu şundan dolayı söylüyorum. Benim Türkiye'de gördüğüm genel başkanlarla en kolay görüşen, yani geniş perspektifte isim sizsiniz.
Ya çok teşekkür ederim. Yani üstad, siz çok deneyimli bir gazetecisiniz. Tekrar söyleyelim. İltifat olarak da söylemiyorum. Öyle inandığım için söylüyorum. Önce onu ifade edeyim. Şimdi tabii burada bizimle niye görüşüyorlar? Önce onu bir ifade etmek isterim.
Lütfen.
Elimizde saha verileri var. Biz sahada gerçekten yüz yüze her ay 5750 kişiyle çalışmalar yapan, bunları fotoğraflarla kayıt altına alan, siyasilerinde muhtemelen pek çok araştırma firmasını test ettikleri gibi test ettiği bir firmayız. Başkalarıyla da görüşüyorlardır belki, bilemiyorum ama bizimle olan görüşmelerin büyük kısmı onların bizi araması şeklinde olur. Bir de biz tabii her ay bir sunum yapmak durumunda oluyoruz abonemiz olanlara. Bunların bir kısmı bizim abonemiz. Bir kısmında da bir gelişme oluyor. O gelişmeye bağlı olarak bizim puzzle'ı tamamlama adına, çünkü farklı kesimlerle görüştükten sonra bir boşluk kalıyor orada. Doğru bilgiyi alabilmek açısından bazen bizim de randevu talebimiz oluyor. Ve biz burada bu görüşmelerde kendi kanaatimizi, hiçbir beklentimiz olmaksızın net ifadelerle bu isimlere ifade ediyoruz. Bunu yaparken de şuna çok dikkat ediyoruz. İnsanların söyledikleri arasında, konuşmalar arasında mahremiyetler olur doğal olarak. Hepimizle, sizinle, benimle, herkesle olduğu gibi. Biz o mahremiyetlere çok dikkat ediyoruz. Dışarıda anlatılmasını istemedikleri bir şey olursa, sordukları ya da anlattıklarımız arasında ya da onların bize anlattıkları arasında, buna ben çok dikkatli birisiyim bu anlamda, sorarım. Bunu dışarıda anlatmam sizce mahsurluysa anlatmayayım derim. Yani izin isterim. Çünkü etik olan da budur, biliyorsunuz. Genelde böyle bir süreç devam ediyor. Genelde tabii bir taraftan böyle bir kısım kişilerle peş peşe görüştüğünüzde diğer tarafta sizi merak ediyor. Yani ortaya koyduğunuz veriler de burada tamamlayıcı oluyor. Çünkü bizim verilerimiz sadece klasik anket değil, analizler içeriyor. Bir sürü akademisyenden yararlanıyoruz. Yani Mehmet Ali Fuat şirketin sadece görünen kısmı. Yoksa altta ciddi ekipler çalıştırıyoruz. Onların düşüncelerini alıyoruz. Zaman zaman hani sizin gibi gazeteci dostlarımızın öngörülerinden de yararlanıyoruz. Yoksa biz kendimiz kısmi bir bilgiye sahip oluruz. Her kesimden insanla görüşmenin avantajı var. Herhalde işte AK Parti'yi de yakından biliyor olmanın, yani muhafazakar bir tabandan geliyor olmanın da belki avantajı var. Bir de tabii yıllara dayalı bir şey. Biz bir Ankara firmasıyız. Dolayısıyla Ankara'da olmanın avantajlarından birisi bu. Biz de üşenmiyoruz. Yani yorulmuyoruz. Gidiyoruz. Her davete katılmaya dikkat ediyoruz.
Yani ben açık söyleyeyim. Sizle ilgili, yani bunu negatif, pozitif nasıl değerlendiriyor insanlar onu bilemem. Ama benim gördüğüm, sizin kadar sıklıkla siyasette bu kadar etkili olan, farklı isimlerle görüşme yapan ve çünkü sizin yazdıklarınızdan misafirperverliğe tabii ki teşekkür ederim ama nazik davetlerine de teşekkür ediyorum dediğiniz zaman ben otomatikman şu duyguyu düşünüyorum. Yani ben açıkçası mesela Meral Akşener'den, ki kendini yıllardır tanırım, bırakın randevu almayı, artık ulaşamaz hale geldim. Sokmuyorlar yanına Meral Hanım'ın mesela. Dolayısıyla hani sizin bu kadar farklı ismi, gerilim hattında olan isimleri davet almanız müthiş bir şey. Onu da söylemek isterim açıkçası.
Ben hemen şunu söyleyeyim. Sizin bu söylediğinizi, eğer siz müsaade ederseniz, etmeseniz bile radyodan duymuştur herhalde. Herhalde Sayın Akşener duyduğunda sizinle bir görüşmek ister. Önce tabii işin esprisi bir tarafa, takdir kendilerinin. Ama inan üstadım, yani ben hiç şu hesapların birine girmedim. Baştan söyleyeyim. Yani bizim klasik bir abone sistemimiz var. Şirketimiz bir anonim şirket olduğu için son derece şeffaf olmak zorundayız zaten.
Elbette.
Yani akçalı konularda dikkatli olduğum kadar peşinen siyasi de hesabı olmayan birisi olduğumu deklare etmişim bunlara. Belki bunlar bana bir avantaj sağlıyordur, bilemiyorum. Hani bizden ne öğreniyorlar? İşte biz de sahada, sizlerden, sahadan öğrendiklerimizi onlara aktarıyoruz. Takdir onların artık.
Son bir soru sormak istiyorum. Sizin şu an kanaatiniz, benim kanaatim açık. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan geri adım atmayacağını düşünüyorum. Oy vereyim vermeyeyim, Millet İttifakı'nın adayının da Kılıçdaroğlu olmasının doğal olduğunu düşünüyorum. Sizin kanaatiniz nedir, öngörünüz?
Önce çok net olarak söyleyeyim, sizi bu anlamda tamamen teyit eden bir yaklaşıma sahibim. Sayın Kılıçdaroğlu aday olmaya, kendisinin de bu konuda hani ben adayım falan demedi, ısrarla da bir şey söylüyor. Altılı masanın takdir edeceği bir konu diyor. Karar vericilik noktasında çok etkili oluşunun da etkisiyle ben Kılıçdaroğlu'nun diğer ismi geçenlerden daha şanslı olduğu kanaatindeyim. Aday olması durumunda da hemen söyleyeyim, diğer adaylar da Sayın Kılıçdaroğlu da masa dağılmamak kaydıyla, bir bütünlük bozulmamak kaydıyla ve HDP'nin desteğini alabilecek bir aday olmak kaydıyla seçim rahatlıkla kazanılır, bunu ifade etmek isterim.
Çok çok teşekkür ediyorum. Bütün bunların çerçevesinde bakacağız. Çok sağ olun. Teşekkürler.
İyi günler diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet dostlar, diyeceksiniz ki hayırdır ne oldu, 1 Mayıs geldi mi? 1 Mayıs elbette gelecek, ancak şimdi 1 Mayıs marşını size çalmamın bir sebebi var ve onu şimdi açıklayacağım. Çok üzüldüğümüz bir akşam, çünkü hepimiz açısından çok önemli bir akşam aslında. Hepimizin her 1 Mayıs'ta yüksek sesle defalarca seslendirdiğimiz bu marş, hepimiz derken elbette ki emekçi halkın, bu marş aslında Ankara Sanat Tiyatrosu'nun bir oyununda bir sahnede çalınmak üzere Sarper Özhan tarafından bestelenmişti. Kendisi çok önemli bir besteci, çok önemli bir müzik insanı, bunun altını çizmek isterim. Bugün vefat etti. Tabii ki onun sanatçı kişiliğine dair, onun değerli müzisyenliğine dair müzik dünyasındaki pek çok insan bu bilgilere sahip. Ancak milyonlara mal olmuş bu 1 Mayıs marşı, tekrar ediyorum, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun bir oyunu için bestelenmişti. Dalgalandı ve dillere yerleşti. Hatta pek çok pop müzikçi futbol kulüplerine marş yapıyorum diye buradan arakladılar. Onu da söyleyelim. Çok önemli, çok büyük bir müzik insanıydı. Konservatuarda hocalık yaptı. Ben kendisiyle bir iki kez karşılaştım. Ve bugün bizim açımızdan ikinci büyük kayıp oldu. Evet, Aydın Ilgaz benim açımdan çok kederli bir akşam tabii. Aydın abiyi yakından, çok yakından tanıdım Aydın abiyi. Rıfat Ilgaz'ın oğlu, bir pilot. Çınar Yayınları'na ömrünü verdi. Babasının adını yaşatmak için tüm hayatını adadı. Çok önemli, çok büyük işler yaptı. Onu da bugün kaybettik. Ne biçim bir gün ki edebiyatın, müziğin dev isimleri aramızdan ayrıldı. Aydın abinin kendi çalışmaları da vardı. Ama özellikle yayın dünyasına yaptığı katkıların ne kadar büyük olduğunu söylememe gerek yok. Çınar Yayınları bir anıt olarak duruyor. Aynı şekilde Sarper Hoca, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndaki öğrencileri özellikle, benim ilk gençliğimde de bilirler, çok önemli bir kompozitördü, çok önemli bir müzik insanıydı. Ve nitekim aslında 1980'e giden süreçte Ankara Sanat Tiyatrosu'nun nasıl devrimci bir çizgide olduğunu ve böyle bir eserin nasıl ortaya çıkıp da milyonlara mal olduğunu, tiyatronun gücünü de buradan anlamış oluyoruz. Bu da çok acıklı bir durum tabii. Gün gelir, Evet, pek çok meseleyi bugün yine masaya yatırdık. Çok önemli isimlerle konuşuyoruz. Size duyurmuştuk Salı günü Özlem Zengin hanımefendi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili. Yarın bizle olsun diye çabalayacağız. Çünkü kendisi şu anda yurt dışında ama birkaç gün içerisinde de olsa bu hafta bizimle olacağını söyledi. Sabah konuştum kendisiyle. Farklı renkleri, farklı isimleri buraya taşımaya çalışacağız. Mithat Sancar Hoca 1 Ocak'tan sonra bizimle uzun bir yayında olacak. Bir genel başkan daha ağırlamış olacağız. Türkiye'nin bütün renklerini buraya taşımaya çalışacağız açıkçası. Ve size son bir haber daha vermek istiyorum. 25 Aralık saat 13'te Yeni Kapı'da Büyük Hayvan Hakları Mitingi yapılacak. Hepimiz canlarımızı alıp oraya gidelim. O canların kimsesiz, yalnız olmadığını, bizim de kimsesiz ve yalnız olmadığımızı bence hissettirelim. Yeni Kapı'da sadece siyasi çekişmeler için değil, aynı zamanda dünyanın en az bizim kadar dünyada yer edinmeye hakkı olan hayvanlar için de buluşalım. Saatlerimiz 20.08-20.09'a geldi. Diyeceksiniz ki Enver, ne oldu bizim eski formata? Yolcu yolunda gerek üniversitesi ne oldu? Efendime söyleyeyim, bizim telefon hakkımız, halkın tek konuştuğu özgür mikrofon ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Devam edeceğim onlara. Fakat dediğim gibi Türkiye'de öyle bir tokat ortaya çıktı ki bir büyükşehir belediye başkanı siyasi yasaklı oluyor arkadaşlar. Yani çok büyük bir şeyle karşı karşıyayız. İstanbul'dan söz ediyoruz. Bugün dünyada pek çok ülke İstanbul'un bir semti kadar. Yani öyle bir şey düşün ki İstanbul'u aldıktan sonra Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin bütün sistemini değiştirecek bir güce erişti. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın üstelik de siyasi yasakla görevden alınacak olması Türkiye'nin hayatının önümüzdeki birkaç ay içerisinde nasıl olacağına dair bir gösterge. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün önemli röportajlar yaptık. Medyada bizden alıntılar yaparak kullanan bütün dostlarımıza da selam olsun. Kaynak gösterdikleri müddetçe sorun yok. Bazen üzerine oturuyorlar, kaynak göstermiyorlar. Bazı gazetecilerin genine işlemiş hırsızlık. İlla hırsız parayla olmuyor. Fikir hırsızlığı, emek hırsızlığı da oluyor. Ben Ali'ye çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşim, iyi gazeteci Ali benimle birlikte o mücadeleyi veriyor. Halil'e ve Necdet'e teşekkür ediyorum. Her zaman özenliler ve burada güler yüzle karşılıyorlar. Buradaki bütün arkadaşlarım öyle. Dolayısıyla her zaman söylediğim gibi onlar yol arkadaşlarımız. Siz de sesini zaman zaman duyduğumuz yol arkadaşlarımızsınız. Saat 20.30'da YouTube kanalında bu kez ben yorum yapacağım. Kısa bir yorum yapacağım ama bazı kulis bilgilerini vereceğim. Onları da eğer dilerseniz, lütfedip de gelirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Size kitaplardan da söz edeceğim yarın itibariyle. Şimdi Ali ile konuşuruz. Yarın biraz size mikrofon uzatmamız gerekecek. Bu olan biten açısından. Çünkü gün sizin gününüzdür. Yarın 0212-809-3043'ü arayacaksınız. Ben karşınızda olacağım. Özlem Hanım eğer buluşursa bir tek onunla röportaj bağlanırsa bir tek onunla söyleşi yapacağız. Ondan sonra size vereceğiz mikrofonu. Çünkü bu mikrofon benim değil, aslında sizin mikrofonunuz. Çünkü bu mikrofon özgürlüğün mikrofonu, demokrasinin mikrofonu. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Radyo Sputnik her zaman sizinle birlikte yol arkadaşlığına devam edecek. O zaman ne diyoruz? Yolcu yolunda gerek. Yarın saat 18.30'da beraber olmak üzere bütün dostlara, bütün yoldaşlara selam olsun.
Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever, mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek, hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.